Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Selamünaleyküm.
Ve aleyküm selam ve rahmetullah Süleymancığım. Hoş bulduk, safa bulduk.
Nasılsınız Lütfü abi? İyisiniz
Hamdü
inşallah.
sena ederiz. Allah'a şükrederiz. Şükürden aciziz.
Eyvallah. Bugün Lütfü abi sizin için de aslında doğrudan belki sizi ilgilendiren ve sizin şahsınızda bütün büyükleri ilgilendiren bir meseleyi konuşmak istiyoruz. Zor bir mesele. Şöyle açmış olayım isterseniz. Anne ve babayla gençlerin imtihanı çok. Ben Deniz Anadolu'ya gittiğim zaman özellikle liselerde ya da ortaokullarda ilk söyleşiye başlamadan şöyle sorarım. Derim ki annesiyle arası bu aralar limoni olan var mı? Yarısı el kaldırır. Babasıyla bu aralar böyle sıkıntı yaşayan, işte imtihan yaşayanlar var mı? Bayağı kişi el kaldırır. Kızlar daha çok babayla iyiler, gördüğüm analiz. Anneleriyle çok dertliler, özellikle lise kuşakları. Ve sonra sorarım, neyi var? Hani söyler misin, ne üzüyor seni? Kimisi der ki çok baskıcı. İşte özellikle ortaokul, lise kuşağı için çok baskıcı. Hiçbir şey izin vermiyor. Bana hiç güvenmiyor. Oğlum ödevini yaptın mı diyor, soruyormuş annesi. Yaptım anne diyormuş. Bir daha kontrol ediyormuş. Yani hep böyle bir güven problemi. Ya da böyle internetle telefonla aralarında büyük sıkıntılar yaşayan anneler babalar da var. Çocuk diyor ki Süleyman hocam diyor annem artık interneti tamamen kaldırdı diyor ortadan. Önceden telefon alıyormuş, tablet alıyormuş. En sonunda interneti iptal etmiş aboneliğini bu şeyden kurtarmak için çocuğunu. Tabii çocuklar dertli kendilerince ya da farklı imtihanlar yaşayanlar da olabiliyor. Ya mesela birçok yerde biraz daha büyük tabii üniversite kuşağındaki insanlar için de geçerli. Yani annesiyle babasıyla arası ister istemez biraz uzak düşüyorlar. Hele başka şehirlerde okuyorlarsa zamanla böyle annelerini babalarını aramadıkları, sanki böyle hayatlarının birçok sıkıntısının derdinin asıl müsebbibinin anneleri ya da babaları olduğuna dair hissiyat içinde de oluyorlar. Tabii ben gençlere konuşurken onlarla özellikle babalarını ve annelerinin lehine olacak şekilde konuşmaya gayret ediyorum. Sonuçta onlarla o ilişkiyi sağlayabilirsek ben de kârıma bakarım öyle düşünüyorum. Ki İslam itikadı bize bu noktada böyle bir izin de vermiyor. Hani anne ve babaya rest çekelim. Anne ve babayı tamamen böyle hayatımızdan çıkaralım. Anne ve babayla asileşelim de onların kalbini kıralım. Bu Allah muhafaza zaten şeyi belli. Ama vakada çok bu tür hadise yaşanıyor. İkinci boyutta anne ve babalarla da konuşunca onlara da ayrı bir şey söylemek gerekiyor. Yani bugünün gençleriyle hani nasıl iletişim kurulacak? Onların dili nedir? Onlar neyden anlar? Bu noktada da büyükleri de aslında bilgilendirmek gerekiyor. Şöyle başlayalım Lütfü Hocam. Yani özellikle gençlere bakan kısmıyla başlayabiliriz. Yani sizin gördüğünüz kadarıyla manzara nasıl? Ya bu anne ve baba imtihanında gençlerin atladığı ya da farkında olmadığı noktalar neler? Böyle bir başlangıç yapalım. Sonuçta konu derin. Mümkün mertebe dalarız.
Hakikaten konu çok derin. Biz bu konuda ne söylersek de hem itikadi açıdan olayın çok aslında net bir çizgisinin olması hem de ne kadar siz genel sözler söyleseniz de bu işin özel muhtevasının özel konuşulması gerekliliğinden mütevellit o zorunluluk bizi ya da söyleyeceklerimizi bir şekilde böyle havada asılda bırakabilir. Ama benim birkaç böyle noktanın altını çizme ihtiyacı hissettiğimi söyleyebilirim. Bir tanesi modern psikoloji son dönemde bu diziler yoluyla, popüler kültür yoluyla, medya yoluyla bize aslında anne babalarımızın dramları olduğumuz, trajedileri olduğumuz, kurbanları olduğumuz, dolayısıyla içinde yaşadığımız ailenin bir nevi mahkumu olduğumuz şeklinde bir böyle anlayışı empoze ediyor. Dolayısıyla herkes anne babasından bir şekilde böyle kurtulma çabası içerisinde. Şimdi bakıyorsun kendinde bir takım böyle arızalar hissediyorsun. Aşamıyorsun. İradeni kullanıp belki onları bir sulhu selamete sevk edebilirsin. Kendin o noktada bir takım şeylerin farkındasın. Fakat hani o zorlanacağın noktalarda dönüyorsun. İşte diyorsun ki ya valide şöyleymiş, peder böyleymiş. Zamanında ben ailede böyle bir şey yaşamışım. Şöyle bir travmanın sonucuyum. Şöyle bir şey yaşamışım zamanında. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Doğduğun ev kaderindir. Yani böyle bir maalesef
Anlayış.
anlayış bize öyle bir altın tepside sunuluyor ki şu anda. Yani sen şu an yaptıklarınla memnun olabilirsin. Hatta birilerini suçluluk psikolojisiyle böyle mahkum da edebilirsin. Yerin dibine gömebilirsin. Ve bu insanlara yaptıkların da bu noktada senin işte hem meşruiyetini sağlayacak hem de bir tür aklanmanı ve dolayısıyla kendini rahat hissetmeni sana getirecek. Şimdi bu bir kere çok tehlikeli ve tuzak bir anlayış. Bu modern psikolojinin ve modern popüler kültürün bize yaptığı bu empozeden kurtulmak lazım. Bunun anne babaya bakan tarafı da var, çocuğa bakan tarafı da var. Bu hepimizin sakınmamız gereken bir şey. Yani ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne işitiyorsun, ne dinliyorsun, ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun ve çıktı olarak bu sana nasıl bir hayat tarzı teklif ediyor? Bunlar üzerinde ince ince düşünmemiz lazım. Çünkü bizi bu noktada popüler kültür yoluyla, medyanın yönlendirmeleriyle bazı şeyleri telkin ederek bizi bir yere götürüyorlar, sokuyorlar ve oradan yürümemizi istiyorlar. O yer bugün modern bilimin işte laboratuvara sokmayı sevdiği insana biçtiği bir roldür. O rol çok matah bir rol değil Süleyman'cığım.
Bu önemli, bu altını çizdiğiniz nokta.
Evet.
Yani biz baştan o travmaları hep önümüze alıp hep bu düzlemde düşündüğümüz zaman dediğiniz gibi suçlayıcı olarak zaten anne babayı buluruz, kaderi buluruz. Ve kendimizi de zaten her zaman mazur görürüz.
Evet.
Doğru mu? Ve
evet.
Masum görürüz.
Evet, evet. Tam da bunu bizim bu şekilde düşünmemizi istiyorlar. Niye? Zaten yapa geldiklerimizi veya işte bir şekilde hani yaşamakla, tercih etmekle kolaylık gördüğümüz, bize kolay gelen yönü daha efendim ne diyelim içimiz kabul ederek bunu yapabilmemizin aslında önünü açmış oluyor. Şunu hiçbir zaman için unutmamak lazım. Biz bu hayata imtihan için geldik. Bu hayat bir imtihandan ibarettir. Bunu da anne baba tarafı olacak, çocuk tarafı olacak, mallardan eksiltme olacak, canlardan eksiltme olacak. Şimdi canlardan eksiltmeyi genellikle nasıl izah ediyorlar Süleyman'cığım? Birisi vefat eder diye izah
evet,
ediyorlar.
Evet, sanki yani ölüm ya da savaş gibi.
Ama şöyle bir şey düşün. Sen annenle bir ilişkin var. Yıllar içerisinde annen bir Allah hepsine annelerimizin babalarımızın hayırlı uzun ömürler versin. Geçmiş olanlara, vefat edenlere rahmet eylesin.
Amin.
Şimdi bir hani erzelil umur diyor Kur'an-ı Kerim buna. Ömrün en böyle zor zamanı. Biz öyle çevirelim.
Zaaflı mı?
Evet, zaaf. Zaafa
aciz
düştü.
Belki.
Hani ve men nuammirhu nekissu fil halk diyor ya. Yaşlandıkça Allah onun efendim tabiri caizse o Benjamin Button'un hayatı gibi hayatı döndürüyor yani.
Nakıslık
İşte,
başlıyor.
Nakıslık başlıyor. O çocukluğa doğru iniyor. Şimdi ben böyle birisi hakkında şey yapıyordum. Bir değerlendirme yapıyordum. İşte filanca şu kadar yaşta. Evet. Şimdi artık o diyorum 10 yaşında. Evet, gittikçe 9'a inecek. 8'e inecek. 7'ye inecek. 6'ya inecek. Bu ne demek biliyor musun Süleyman'cığım? Senin gözünün önünde o parça parça ölecek demek yani.
Doğru.
Şimdi bu canlardan eksiltme bana göre. Yani sadece canlardan eksiltme birisini alıp böyle işte kabre sokmak değil. Canlardan eksiltmeyle de. Bu bazen kendimizle ilgili de olabilir. Yapabildiğin şeyi yapamaz hale gelirsin.
Doğru.
Kaldırabildiğin şeyi kaldıramaz hale. İşte efendim koyabildiğin şeyi koyamaz hale gelirsin. Yani bu güç anlamında
hafızan...
zihin, evet mantalite anlamında bunu söylüyorum. Yoksa fiziki güç en basit olanı. O da bir ayrıca nimet ama şimdi dolayısıyla böyle bir candan eksiltmeyi gördüğün insanın senin parça parça karşında ölüşü sana bir şey veriyor. Acı veriyor.
Hüzün veriyor.
Hüzün veriyor. Sen de parça parça içinde bir şey ölüyor yani. Bir de şöyle bir şey anne baba figürleri aslında. Yani çocuklar için de bu geçerli. Altını çizmek istediğim ikinci nokta da bu. Anne baba için de çocuk için de hatırlatılması gereken en önemli nokta şu. Sen karşındaki insanla muhatap değilsin. Sen kafandaki anne babayla muhatapsın veya çocuğunla muhatapsın. Anne babaysa bu ideal manada bir terbiye edilmesi gereken, dolayısıyla anne babalık vazifesinin üzerinde titizlikle icra edilmesi gereken bir aslında hayali bir şahıs oluyor. Eğer çocuk ise de ya işte filancanın anne babasını görüyorum. Anne babadan beklenen nedir? Bana davranması gereken aslında şöyle bir tiptir. Dolayısıyla böyle bir prototip olması gerekir diye aslında ne oluyor? Yine bir vehmi yani bir tür
hayali
bir şahsa yükleniyorsun aslında.
Belki de asılsız zanlar.
Yani zaten sıkıntı şu karşımızda gördüğümüz kanlı canlı her an değişebilecek, her an farklı tezahürleri görebilecek zatın aslında bizim kafamızdaki zatla uyumamasından kaynaklanan o açı farkının ortaya çıkartmış olduğu gerilim aslında bizi birazcık yoruyor. Burada ne yapmak lazım? Burada hakikaten o insanın bir kere insan olduğu gerçeğiyle her zaman yüzleşmek lazım. Tamam anne babadır, tamam çocuktur ama son tahlilde bu onun insan olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Rollerimizden önce bir kere insanız. Bakın bu insanız ifadesinin sadece zaaflara kapı açan yönüyle anlaşılmaması lazım. Ben bunu kendi çocuğumda şöyle deneyimlemiştim. 2 yaşındaydı kızım, ikinci kızım. Annesi mama yediriyor. Ben de izliyorum. Şurasından mama öyle akıyor. Diyorum ki ya bak annesi şuradan toplayıp ağzına vermese, ben gidip bu mamayı bedelini alıp almasam, vermesem, getirip koymasam, hazırlamasa. Şimdi düşünüyorum.
O ortamı kendi, oluşturmasak.
Yani kendi rolümü düşünüyorum, onun rolünü düşünüyorum. Şuna bak diyorum, ne kadar aciz diyorum bir tarafından baktığımız zaman. Bunun ta ilk doğum günlerine gidiyorum. Sonrasında bakıyorum böyle bir efendim insan türüyle ilgili hani en böyle zor yetişen canlıdır ya.
Doğru.
Hani atın kısrağı düşer düşmez ayağa kalkar ve yürümeye başlar. Hemen annesini arar bulur. Bizde öyle bir şey yani
en az
yıllar.
İki sene en az şeyde kucakta.
Yıllar geçer.
10 sene böyle sürekli gözetim altında.
Yani evet. Yani 25 yaşına geliyor çocuk. Evet. Hala diyor bu diye evlenecek yaş değil. Dur bakalım daha reşit rüşt çağına gelmedi falan diye. Böyle ilginç değerlendirmeler oluyor ki doğru da olabilir gerçekten. Şimdi sonra böyle bir şey beni sarstı Süleyman'cığım. Ben bunları düşünürken. Bir şey böyle resmen hani yüzüne insan yumruk yer de böyle estağfurullah ya bir dakika farklı düşünüyormuşum dersin ya. Bu bazen bir anda olur bazen böyle süreç içerisinde olur. Dedim ki ya küstahlık yapma. Bu senin kızın olmaktan önce Allah'ın bir kuludur. Hem de has bir kuludur. Hangi manada? Bütün kullar hastır. Artı birdir. Yani biriciktir. Senin bu kadar insan içinde nasıl kendine özel bir anlam atfediyorsun? O da öyledir. Dolayısıyla senin oğlun, kızın olmaktan öte, evvel emirde Allah'ın bir kuludur. Onunla münasebeti evveldir, emirdir, esastır. Ben hatta anne babanın en birinci vazifesinin bu ilişkiyi fark ettirmek olduğu kanaatindeyim Süleyman'cığım. Hmm,
çocukları için mi?
Çocukları için.
Yani çocuklarına her şeyden önce insansın ve Rab'le bir ilişkin var. Esas olan o. Ben de burada bir mürebbi yani aracıyım.
Aracıyım. Bir müddet ben burada bir istasyon, ara istasyonum. Benle ilgili vazifelerini yapma hiç benim. Ben sadece sana güzel ahlak vermek ki o da en başı nedir? Allah'ı tanımaktır. Allah'ı tanıdıktan sonra ne verirsen ver sıkıntı yok yani. Ve bununla ilgili de en kritik iki vazife var. Bir tanesi o Allah'ı tanıtmak, bir tanesi helal lokma yedirmek. Şimdi bu ikisini yaptıktan sonra anne baba vazifesini yapmış oluyor. Orada herhangi bir böyle hani musaytır değilsin diyor ya Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'e.
Bir zorba.
Sen onların zorbalayıcısı değilsin yani. Şimdi böyle bir okulluğun çerçevesinin dışında mürebbilik noktasında rolünü abartmaya kimsenin hakkı yok. Anne babalara söylenecek budur Süleyman'cığım. Evvel emirde onu sen aynen senin Rabbinle kurduğun ilişki gibi Rabbiyle güzel bir ilişki kurmasına vesile oluyor musun? Oldun mu abi? Allah mübarek eylesin. Sen vazifeni yaptın, emaneti kurtardın. Hadi yoluna selametle. Orada bir büyük beklenti içerisine girmeyecek anne baba. Burada çok büyük beklentilerin içerisine giriyor anne babalar. Niye?
Sahibi mi zannediyor?
Evet. Diyor ki ben bunun sahibiyim. Ben bunun efendim üzerinde. İşte bunun
tasarruf bende.
İşte ben olmasam ne olurdu? Şöyleydi. Hele hele anneler bazen o kadar işi abartıyorlar ki. O bir müddet sonra ne oluyor biliyor musun? Muhabbet tutsaklığı dediğim benim. Bir böyle görünmeyen bir hale oluşturuyor. Çocuk var ya adım atamaz hale geliyor ya. Ve sevgi öyle bir şey ki. Bizde Anadolu'da bir laf vardır sevgi kurusu diye. Bazı çocuklar vardır. Sevilmekten yemek yemeye ihtiyacı hissetmez.
Sevgi kurusu mu?
Sevgi kurusu. Hakikaten öyle derler. Sevgi kurusu derler. Yani o kadar sevilir ki. Çocuk sevile o sevgi bizatihi gıda haline gelmiştir yani. Ama bu müddet sonra ne oluyor? Yetmiyor abi işte kuruyor çocuk yani. Çünkü o belli bir dozda verilmesi gereken bir şeydir. Anne babalar da zamanla çocuk üzerinde o hakimiyetlerini o belli bir yere kadar Allah'ın verdiği ve hakikaten de çocuğu koruma noktasında elzem olan o hamiliklerini o kadar
mesuliyet var.
Abartıyorlar ki o abartış Süleyman'cığım bir müddet sonra o çocuk üzerinde bir böyle hani bu füze sistemlerine karşı şeyler kuruyorlar ya, kubbeler, kubbeler, kalkanlar kuruyorlar. O görünmeyen kubbeler gibi bir kubbe oluşturuyor. Birisi mesela gelip onunla ilgili bir tasarrufta bulunmak istiyor. Diyelim bir kız onu sevmek istiyor mesela. Hop, anne sevgisi tak, böyle kubbe gibi tak, kızın füzesi, aşk oku orada tak geri dönüyor.
Ona da izin vermiyor.
Vermiyor. O kubbe var çünkü orada yani. Ya kubbeyi aç artık, tamam, bunun bir şeyi kalmadı yani. Şimdi hatta çok zaman evlenir çocuklar, arkadaşlar, gençler çok yaşamışızdır beraber.
Doğru.
Bir yol yürüdük orada, birçok vakaya şahit olduk beraber. Evleniyor. Hala annesinin çocuğu. Ya diyorum ki kardeşim bak, sen artık eşinin eşisin. Refiksen refikanın var. Refikaysan refikin var artık. Yani evvel emirde anne babanın çocuğu değilsin. Sen bir eşsin. Yani bir aile oldun. Bağımsız bir aile oldun. Ayrı bir duayı hak ettin sen. Evlilik niye müessese olarak biz tarif ederiz? Çünkü orası artık 1+1=2 olmuştur. Yani sinerji oluşmuştur.
Doğru.
Allah oraya artık ayrı rahmet verecek. Orası meveddetin, rahmetin ve sekinetin yuvası olacak. Mesken oldu orası artık. Birbirinde artık onlar yuva olacak o iki insan. Bu iki insanın artık dönüp de kendilerine geldikleri evleri hatırlatmaları bir vefa olarak. Bak biz de böyleydi. Şunu biz o zaman şöyle güzel yapalım. Bak biz de böyleydi, yapmayalım gibi birbirlerine hatırlatmaları çok doğaldır, normaldir. Bir de alışkanlıklarımız var. Onları kolay değiştirmek de zor değil. Ama bırak onlar zaten o hani kapıyı kapattıktan sonra o evde kendileri onun zaten acısını, sıkıntısını yaşayacaklar, çekecekler. Ama bunu sen bir de böyle o kubbeyi de hiçbir şekilde efendim ihlal etmeyerek devam ettirirsen bir müddet sonra çocuk böyle arada kalıyor ve o arada kalıştan mütevellit de müthiş bir efendim kafa konforu.
Birçok yuvada böyle
evet,
yıkılıyor.
Evet, bir
bugün.
Evet, şey ortaya çıkıyor. Maalesef sıkıntı ortaya çıkıyor. Ya benim söyleyeceğim Süleyman'cığım, iki tane şey söyledim.
Evet, birincisi şöyle dediniz abi. Ben özetlemiş olayım. İmtihan, doğru mu anlamışım? Yani birincisi bu meseleyle ilgili imtihan boyutumuz var. Hayatta hep imtihandayız. Meseleleri de doğru algılamak lazım. Yani özellikle yani anne babamızla imtihan olabilir, çocuğumuzla imtihan olabiliriz.
Ondan evvel şunu söylemiştim ya. Bir popüler kültür dayatması var.
Evet.
Tamam. Yani diyorlar ki bize işte neyin varsa şu anda senin aslında sıkıntı olarak gördüğün ana babandan, ailenden tevarüs ettiğin
neredeyse
bir şeydir.
Neredeyse cebriyeye varacak evet, bir anlayış.
Evet. Dolayısıyla sen mazursun diyor yani. Dön onlara düşmanlık yap. Böyle bir telkin var. Bundan sakınalım,
sakınalım
bir kere.
Ve bunu da sakınırken anahtarımız şu olsun. Yani hayat hep imtihan. İmtihanda herkesin çeşitli soruları olacak. Herkes bu imtihandan ahsenu amele, yani en güzel şekilde sıyrılmaya ve bir şekilde güzel davranmaya bakacak.
Evet.
Çünkü başka bir şeyimiz yok şu an.
Evet.
İkinci boyutu da şuydu, söylediğiniz şöyle anladım. Yani babaların da annelerin de zihninlerindeki bir şablon aslında onların çocuklarla ilişkisindeki o güzelliği bozuyor çoğu zaman.
Evet.
Ya burada da çocukların da.
İnsanlık ve kulluk şablonunu öne çıkartmak lazım. Çocuğun bağımsızlığı için de bu şart. Anne babanın aslında kendi rolünü çok abartmaması için de çok önemli bir şart.
Burada yani, özellikle annelere ve babalara da şeyde bulundunuz. Yani bir telkininiz de
evet,
oldu.
Diyorum ki aman abicim, aman ablacım, siz mümkün olduğu kadar bunun siz bir araç istasyonu olduğunuzu, bir başkasına bu emaneti devredeceğinizi, yani bunu hiçbir zaman için unutmayın ve orada da gönlünüze çok dikkat edin. Zihninize çok dikkat edin, şablonlarınıza çok dikkat edin, sözlerinize çok dikkat edin. Bunları bir böyle o süreci hakikaten emanet ederken ya da o süreci salimen transfer ederken sizin işte bagajlarınız orada mümkün olduğu kadar az olsun. Yani onu yavaş yavaş kendinize hazırlayın. Yani bir arkadaşımız işte ilk doğmuş kızı. Hanıma demiş ki bak gidecek ona göre hazırlan ha demiş. Daha o zaman o kadar da değil yani. O kadar da abartmasın da yani. Ama bu bir şey yani. Sonuçta işte başka birisine inşallah güzel bir eş olacak. Allah bunu hayırlısıyla efendim güzel bir kul, saliha bir veya salih bir mümin yapacak diye insan böyle bir şey içerisinde olmalı. Çünkü hepimizin rollerimiz var. Bak Süleyman'cığım sen şimdi, ben şimdi şeyi unutamıyorum mesela. Babamız, annemiz başımızda 4 çocuk, biz 4 kardeştik. Yani şimdi o bir mutluluk sahnesi olarak orada duruyor.
Doğru.
Fakat sevgi aşağı doğru akıyor. Annem bana bir gün dedi ki, oğlum dedi, ben dedi anlıyorum dedi ya. Yani dün neydi dedi, bugün ne oluyor dedi. Sevgi aşağı doğru akıyor oğlum çünkü dedi. Yani onu bana biraz da böyle hani şeyle söyledi. Yani yukarı bakamıyorsunuz artık. Mecbursunuz aşağı bakmaya diye. Efendim bunu söyledi, böyle söyledi. Gerçekten de haklıydı yani. Dolayısıyla sevgi aşağı doğru aktığı için şimdi benim şu anda durduğum yerde muhtemelen benim çocuklarım bana bakıyorlar. Benim 30 sene 40 sene önceki halimle anne babama baktığım gibi ya bu mutluluk tablosu bozulmasın diyorlar. Ama o da gidecek. O da bir ara istasyon. Onlar benim orta yaşlarıma geldikleri zaman diyecekler ki işte anneciğim kusura kalma haftada bir geliyoruz. Ya ayda bir gelsek ya işte niye bak bu çocukların da hakkı var filan. O oradan bir devri daim
Hep
yani.
göçebeyiz aslında. Hani
Evet.
her mesela
Kimse yerli değil.
gençlik de bir durak.
Evet.
Yani 15-25 arası bir durak geçecek.
Aile de bir durak bu anlamda.
25-35 arası da bir durak. Yani aslında bu duraklarda o zaman yani herkes birbirinin hayatında olabildiği kadar hayırlı olacak. Yani hayrı iyiliği teşvik edecek ve birbirini boğmayacak.
Şimdi ömrün beş mevsimi derler Süleyman. Bir gelmediğimiz hani o ezel el esbezminden bu zaman şeye kadar
Alemler var ki mi?
anne karnına kadar anne karnına düştüğümüz ana kadarki zaman. Neredeydik? İşte el esbezminde ya elestü bi rabbikum dedik. Evet sen bizim Rabbimizsin. Orada bir vardık biz yani. Oradan anne karnına düşünceye, ruh üfleninceye kadar neredeydik? Ömrün birinci mevsimi. Anne karnında bir 9 ay 10 gün geçirdik veya ne kadarsa artık ikinci mevsimi. Oradan ölüme kadar bu işte esas hayat diye
Şu
hep
dünya hayatı.
dünya hayatı. Sonrası kabir hayatı, berzah, kıyamet kopana kadar bekleyeceğiz. Bir de esas hayat var en sonuncusu. O ebedi hayat işte. Bana göre üç tane ailede yaşıyoruz. Bir, çocukluğumuzu geçirdiğimiz aile. İki, reis olduğumuz veya reisi olduğumuz aile. Sonra herkesin gidip tek başına kaldığımız Köroğlu'yla Ayvaz gibi veya işte bir müddet sonra iki kişi kaldığımız, sonra yine teke düştüğümüz o üçüncü aile. Şimdi bu üç aileden böyle bir transfer halindeyiz yani. Hangisini sahipleneceksin? Bu benim o ailem diyeceksin. Bence hiç kimse o noktada böyle bir sahipliğe girişmesin. Hepsinde muvakkaten kaldığını, devre mülk gibi oradaki rolünü en güzel şekilde ifade etmeye gayret etsin.
Yolculuğu Allah'a tutarsak yani hedefi Allah dersek o zaman bunlar kolay olur.
Yani ah ne güzel ne güzel söyledin Süleymancığım ya. Nasıl
Ama
yapacağız Süleyman bunu?
yani
Hadi ben sorayım şimdi.
şöyle şimdi yani Cenab-ı Hakk'a doğru yol tutarsak bunların hepsi yerli yerine oturur ama
Tamam.
ona da
Ya
yolumuz
ben anne
çıkmıyor.
babamı aşamıyorum ki diyor. Nasıl yol tutacağım
Evet.
diyor şimdi. Hadi bakalım
O evet çünkü
sen
şöyle
cevapla.
yani bulamaz çünkü yani insan hakikaten şöyle temele özellikle merkezi Allah'a koyduğu zaman diğerleri yerli yerine oturuyor. Hatta daha önceki bölümlerde de
Ben o yüzden dedim
işlemiştik.
zaten ikinci nokta olarak söylediğim o kulluk ilişkisini hep öne nazara vermek lazım dediğim bu yani. Evet.
Çünkü öbür türlü ister istemez 50 yaşına gelse de o anne babasından da o üzüntüsünü aşamaz ki.
Evet.
Çünkü anne babası hayatta bile değildir. Der ki şöyle oldu, böyle oldu. Çok görüyoruz öyle bazen diyelim ki bir aile şeyi geçiyor. Hemen böyle keşke ben de annemi sevebilseydim, ben de babamı sevebilseydim. İşte şu ama siz bilmiyorsunuz. Açıyor. Konuyu dinliyorsunuz. Doğru. Baya büyük imtihanlar ama yani kendimce diyorum ki yine de buradan da yol bulunabilir. Çünkü bütün vakalardan olumluya aslında insan yine de erişebilir gibi geliyor.
İşte orada şu var Süleyman'cığım. Çok güzel bir noktaya geldik aslında. Söyleyeceğim üçüncü nokta da bununla ilişkiliydi. Tam da sizin güzel
Kerametlerimden.
kerametleriniz ishar oluyor yavaş
Evet,
yavaş.
olsun.
Bu da aslında iyi bir şey değil ha onu da söyleyeyim yani.
Estağfurullah. Bazen mecbur kalıyorum.
Diğer türlü ciddiye almıyorlar biliyorsun.
Estağfurullah.
Biz seni hep
Buyurun.
ciddiye aldık Süleyman'cığım. Şimdi tam da bahsedeceğim üçüncü nokta işte. Çok da fazla ciddiye almamak gerektiği. Yani nasıl? Ya üç tane aile yaşayacaksın. Bak ondan bahsettik. Üç tane ayrı aile var dedik ya. Şimdi ya bu çocukken baktığın bakışı ve edindiğin fikri gençken muhtemelen gülerek karşılayacaksın. Gençken annene babana bakışını bir 10 sene sonra diyeceksin ki ya yanlış düşünüyormuş. Belki 20 sene sonra evet hep oradaydım. Çok nadir diyeceksin. Tekrar bir revize edeceksin düşüncelerini. Dolayısıyla çok böyle sabit fikirli, böyle durduğum yerde dururum ben işte hep böyle bize yaptı, şunu yaptı filan diye. Bak burada şunu da söyleyeyim. Hakikaten zalim anne babalar olabilir mi?
Tabii.
Olabilir.
Çünkü bu da imtihana dahil.
Evet, bu da imtihana dahil. Gerçekten yani böyle gerçekten hani dünyayı dar edebilir mi? Edebilir. Buralarda insan işte o hani biricikliğinin farkında olursa kendisinin Rabbi ile olan hususi ilişkisinde Acaba bunun ne anlama geldiğine dair bir böyle muhasebeye girmeli. Bu da muhtemelen ona çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Yani burada da şöyle bir, belki biliyorum vaktimiz ne kadar kaldı.
Son dakikalar ama evet, güzel,
şöyle
güzel gitti,
söyleyeyim
uzatabiliriz.
Yani ben bu anne baba meselesinde babasını hiç görmemiş. Annesini 6 yaşında kaybetmiş ama bunun da zaten 4 senesini başka bir yerde yaşamış. Annesiyle belki 1 veya 2 sene ancak görüşebilmiş. Alemlere rahmet Efendimizin bu noktada düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Onu annesi değil, babası değil,
doğru,
dedesi de değil, amcası belki ama son tahlilde Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri terbiye etti. Beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi de ne güzel etti diyen de kendisidir. Bu şu demek oluyor. Yani eğer bir anne babadan muzdaripse bir çocuk, Resulüne baksın, Habib Edib'e baksın, peygamberine baksın yani. Onun yaşadığı, bir de onun o kalbi seviyesi, alemlere rahmet o hassas ince ruhunun, işte ona bakarak bir kendine aslında bir yer biçsin diye doğrusu söylemek isterim.
Eyvallah. Bir de bugün yaralı şifacı deniyor Lütfü abi. Yani birçok, o kadar
en
çok...
En iyi şifacı yaralı şifacıymış.
Evet, o kadar çok yara almış, o kadar çok belki kendince kederli, hüzünlü anlar geçirmiş ki, fakat onları açtıktan sonra ve tekrar o okumasını yapıp oradan kendince güzellikler aldıktan sonra birçok insana ilham olabilen, birçok insana böyle gerçekten derdine derman olabilen insanlar da var.
Şimdi
bu da ayrı bir güzellik.
Tamam, anne babası yok dedin, çocuk için bunu söyledin de anne baba olarak Efendimizin bir güzel örnekliği yok mu? Orada da yine anne babalar Efendimiz'e baksın. 7 çocuğundan 6'sını bizzat kendisi toprağa vermiş.
Doğru.
Yani böyle hayatında bu sıkıntıları çekmiş. En son vefat edeceği sırada kendisinden sonra yaşayan tek evladı biliyorsunuz Fatıma validemiz. O da 6 ay yaşamış zaten. Böyle bakıyor ki mübarek kerimesi ağlıyor başında. Vefat edeceği zamanlar yani. Ağlama kızım diyor. Baban diyor bir daha acı çekmeyecek. Bu aslında o zamana kadar çok büyük acılar çektiğini de gösteren bir şey. Ama kızının teselli bulması için baban bir daha acı çekmeyecek diyerek ona da gösterdiği o baba şefkatinin, merhametinin yine hani örnek almak isteyen anne babalar tarafından da ayrıca dikkate alınması gerektiği kanaatindeyim.
Eyvallah. O zaman bugünkü bahsimizi bu güzel cümlelerle nihayetlendirmiş
Amin
olalım.
inşallah.
Çünkü konu hakikaten derin. Herkesin imtihanı da özel ve kendi içinde birçok farklı boyutu barındırıyor. Biz bugün mümkün mertebe belki temellere temas etmiş olduk. Allah herkesin evladıyla imtihanını çok kolay eylesin inşallah.
Baba anne babasıyla imtihanında.
Anne babasıyla imtihanında da genç kardeşlerimize daha hakikaten böyle merhametle, firasetle ve biraz da acele etmeden davranmalarını nasip etsin inşallah.
Amin inşallah.
Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki haftaya görüşmek üzere, muhabbetle.